Geçen sefer Vahiy kitapçığındaki 7 kiliselerden bahsettik ve bu kiliselere peygamberlik sözü olarak baktık. Yani o zaman söylenen şeyler, hangi mesajlar zaman olarak hangi kiliseye gönderildi, hangi zamana hitap ediyor. Ve her mesajın o gün kilise için çok özel bir anlamı vardı. Fakat araştırmacılar bu mektuplara baktıkları zaman başka şeyler de buldular. Ve Tanrı'nın halkının tecrübeleriyle ilgili paralellikler vardı burada. Şimdi bu slayda bakalım mesela. Burada bizim yaptığımız 4 kiliseyi görüyoruz açıklamalar olarak. Vahiy, birinci mesaj Efes Kilisesi'ne yazılmış olan mesaj 2.2'de diyor ki kötü kişilere katlanamadılar, sabırlıydılar, İsa'nın uğruna acılara dayandılar ve yılmadılar. Ve bu çağ ve buradaki bu olaylar ilk yüzyıla 31'le yani İsa'nın çarmıha gerildiğinden sonraki 100. yıla kadar devam ediyor. Ondan sonra İzmir Kilisesi geliyor. İzmir Kilisesi bizim kilisemiz oluyor. Vahiy 2.10'da diyor ki sıkıntıları çok olacaktı. Bazıları zindana atılacaktı 10 gün. Yani gün yıl şeyine göre kutsal kitaptaki 10 yıl sıkıntı çekecekti kilise. Ve bu zaman milattan sonra 100 ile 313 arasına denk geliyor. Çünkü 100'de Efes bitiyor. 313'te bu Konstantin Hristiyanlığı herkesin dini yaptı hatırlıyorsanız. Öyle zaman olaylar olarak Bergama'ya yazılan kilisede de Vahiy 2.24'te şöyle diyor. Aralarında Balaam'ın öğretisine bağlı olanlar vardı ve 2.15'te aralarında da Nikolasyanlarının öğretisine bağlı olanlar vardı. Bu ne zaman vardı, ne zaman oldu? Milattan sonra 313 ile 538 arasına denk geliyor. Bu 313 ile 538 arasında Hristiyanlık legal dindi. Hani herkes Hristiyandı sözüm ona. Fakat yozlaşmaya başlamıştı. Ve 538 yılında 538 yılında ne olmuştu? Ona geleceğiz daha sonra fakat aklımda kaldığı kadarıyla söyleyeyim. Roma'da hiçbir kral, hiçbir güç kalmadığı için Vatikan Kilisesi tam güç, yani Katoliklik ya da Papalık, tam güç bütün her şeye yönetmeye başladı. Tiyatro'ya yazılan mektupta 2.20'de kendini peygamber diye tanıtan İzabel adındaki kadını hoşgörüyle karşıladılar. Yani yanlış olduğunu bile bile göz yumdular. Ve bu Tiyatro Kilisesi'ne yazılan mektupta 538 ile yani papalığın hükme gelmesiyle 1565 arasında geçen zamana paralel geliyor. Ve burada Hristiyanlık çok daha fazla yozlaştı. Protestan reformu başladı ve buna karşı da bu reforma karşı büyük bir tepki geldi biliyorsunuz. Şimdi neden bu olumsuz gelişmeleri hep bakıp anlatıyoruz? Çünkü İncil çok güvenilir bir bilgi kaynağıdır. Bazı insanlar günümüzde İncil'in değiştiğini söyleyip duruyorlar. Fakat İncil, peygamberlik sözleri aracılığıyla olaylar henüz olmadan önce onları bildiriyor bize. Yani bu olaylar olmadan çok önce İncil ne olacağını söylüyor. Fakat bu olayların tabii ki hepsi toz pembe değil. Bazen çoğu çok acı olaylar, çok kanlı olaylar. Fakat İncil bize bunları anlatıyor, gerçeği ve biz ona güvenebiliriz. Şimdi bu son üç kilisenin mesajını anlatmadan bıraktık. Tarihi gözden geçirmeden buraları sonradan geleceğiz. Yapacağız bunu da yani. Kutsal kitap önemli konuları tekrarlıyor. Yani bir kere söyleyip geçmiyor. Aynı sözlerle değil başka sözlerle de olsa tekrar ediyor olayları. Ve insanların, Tanrı'nın insanlarının başına gelen olaylara karşı da sessiz kalmıyor. Mutlaka bir şeyler söylüyor. Vahiy kitapçığındaki 7 mühür, 7 kilise 7 mühür. Bu 7 mühürde de kilisenin tarihi anlatılıyor aslında. Yani tıpkı kiliselerde anlatıldığı gibi orada da değişik bir şekilde kilisenin tarihi anlatılıyor. Ve maalesef kilisenin tarihi çok güzel, çok toz pembe değil her zaman. Yani bir takım problemler var galiba. Mutlaka. Vahiy kitapçığında şeye bakalım. Vahiy 5.1. Vahiy 5.1. Tahta oturanın sağ elinde iki yanı da yazılı, 7 mühürle mühürlenmiş bir tomar gördüm. Tomar neydi? Tomar, nerede görüyoruz tomarları? Tomar aslında tarihte çok eski, binlerce yıldır bilinen bir şey. Kutsal kitapta da kendi simgelerini açıklıyor. Yani tomar lafı geçiyor, onu bir yerde mutlaka açıklıyor. Şimdi çok detaylara giremeyeceğiz fakat şöyle anlatabiliriz. Tevrat'ta Rab İsraillilere bir ibadet sistemi verdi. Nasıl, neyi nasıl yapacaksınız anlattı. Bir tapınak vardı ve kurban törenleri vardı. O tapınağın en kutsal yerinde bir anlaşma sandığı vardı. Sandığın içinde Allah'ın kendi parmaklarıyla yazdığı 10 emirin taş levhaları saklanıyordu. Yanında ise duran bir tomar vardı dışarıda. Sandığın kendisinin yanında da bir tomar. Bu tomarda Allah'ın Musa'ya, İsraillere verdiği yasalar vardı. Sadece 10 emir değil, başka bir sürü yasalar var biliyorsunuz. Yani davranışlarımız, ne yiyeceğimiz, ne içeceğimiz, her şey yazılı. Bütün onlar vardı. Ve kısaca bu tomarda Musa'ya gelen bütün emirler vardı. Sadece on emir değil, bütün emirler vardı. Ve sonra zaman içerisinde başka peygamberlerin söylediği şeyler de eklendi buraya. Ve hatta şu anda gökteki tapınaktaki tomarda bizim bilmediğimiz her şey yazılı. Yani bize gelmiş gelmemiş her şey yazılı. Onları oraya gidince göreceğiz inşallah. Bütün bu tomara yasa kitabı denilirdi. Yani eski ahitteki sandığın yanındaki tomara yasa kitabı denilirdi. İsrail'e verilecek mirastan da bahsedildiği için bu tomarın içinde buna miras kitabı da denilirdi. Hem yani yasa kitabı, miras kitabı. Eski zamanlarda gruplar arasında anlaşma yapılacağı zaman, bu eski zamanlarda dediği herhalde şey olsa gerek. Dur bir dakika bakayım burada slide var mı? Yani taştan kağıt ya da papirüs zamanlarına falan geçilmiş olduğu zaman olsa gerek. Bir anlaşma yapılacağı zaman anlaşma 3 tane yazılıyordu. Mesela biz bir anlaşma yapacağız. David'le ben bir anlaşma yapıyoruz. Bir nüshası David'e veriliyor. Bir nüshası bana veriliyor. Bir nüshası da hazinede saklanıyor. Yani tıpkı çok ciddi bir fotokopi işi gidiyor. Yani noterde yapılmış bir şey. Notere gidip nasıl bir işte vekaletname veriyorsun. Noter orijinalini aynısını kendisi saklıyor. Bir tane de bana veriyor. Ben de kiminle yaptıysam anlaşmayı ona fotokopisini veriyorum. Aynı öyle oluyordu. Zaten bu işler bence çok beni çok etkileyen şeylerdir. O eski binlerce yıl önce yapılan şeylerle günümüz arasında çok az fark var. Yani çok fazla ileri bir yere gittiğimiz söylenemez o açıdan. Ondan sonra bu yapılan anlaşma iple sarılır. Bir tane ip var görüyorsunuz. Bu resim bu arada Gaziantep Müzesi'nde çektik bu resmi. İple sarılıyor. İpin üzerine bal mumu ya da kil. Bu kilden yapılmış bir şey. Kilden yumuşak kil konuyor. Ve yumuşak kilin üzerine de damga vuruluyor. Bakayım damga. Damga şöyle mesela. Şu kilin üstüne burada kalıp var. Damganın kalıbı. Artık kraliyetin neyse kalıp vuruluyor. Ve böylece bu şeyin, anlaşmanın sağlama alınması sağlanıyor. Eğer taraflar arasında bir anlaşmazlık çıkarsa, mühürlenmiş olan nüsha açılıp oraya bakılıyor. Ve bu çünkü bozulmuyor. Yani hiçbir şekilde açılması mümkün değil. Bu şeylerin, mührün kırılmadan. Şimdi vahiy kitapçığında da böyle bir tomar görüyoruz. Peki taraflar kimler? Kimlerin arasında yapılmış bu anlaşma? Allah ve halkı arasında. Yani Allah'la bizim aramızda yapılmış bir anlaşma bu. Bu anlaşma miras maddeleri ve yasalar yazılmış ve o tomarın içinde saklı. İsa ne söyledi bu dünyadayken? Ona bakalım. Luka 22'yi açalım. Luka 22. 20. ayeti okuyacağız. Aynı şekilde yemekten sonra kaseyi alıp şöyle dedi. Bu kase sizin uğrunuza akıtılan kanımla gerçekleşen bir anlaşmadır. İsa'yı Rab ve kurtarıcı olarak kabul eden herkes kendisini bu yeni anlaşmanın tarafı olarak bildirmiş olur. Hangi anlaşmanın? Yani İsa'nın kanıyla gerçekleştirdiği yeni anlaşmanın tarafı. Ben İsa'yı kabul ediyorum dediğin zaman sen de bu anlaşmanın tarafı olmuş oluyorsun. Peki imanlılar bu ana bildirdiler ama imanlıyım ben dediler. Taraf olduklarını bildirdiler ama ne yaptılar? Nasıl davrandılar? Nasıl her şey uydular mı buna? Göklerdeki tapınakta her şey yazılı. Demin diyordum ya göklerdeki tomarda her şey yazılı. Bütün bunlar da yazılı. Yani her birimizin nasıl uyup nasıl uymadığını biliniyor ve yazılı. Yedinci mühürde kilise yani Tanrı'nın halkının ne gibi tanıklıklar yaptığını görüyoruz. Şimdi buna çok detaylı bir şekilde bakamayacağız ama kabaca mühürlere bakalım şimdi. Vahiy 6'yı açalım. Vahiy 6. Vahiy 6, 1 ve 2'yi okuyacağız. Sonra kuzunun 7 mühürden birini açtığını gördüm. O anda 4 yaratıktan birinin gök gürültüsüne benzer bir sesle gel dediğini işittim. Bakınca beyaz bir at gördüm. Binicisinin yayı vardı. Kendisine bir taç verildi ve galip gelen biri olarak zafer kazanmaya çıktı. İlk mühürde zafer kazanan ve galip gelen bir kilise görüyoruz. Bu şeye benziyor. Yani ilk kiliseye benziyor. Tarih bunu tespit ediyor. Elçilerin döneminde yani daha birinci yüzyılda müjde büyük bir süratle bütün dünyaya yayıldı. O zamanın dünyası ve Orta Doğu bütün dünyaya yayıldı. Ve kilise son derece hızlı bir şekilde büyüdü. Çok çok hızlı bir şekilde büyüdü. Şimdi Vahiy 6, 3, 4'ü okuyalım. Vahiy 6, 3 ve 4. Kuzu ikinci mührü açınca ikinci yaratığın gel dediğini işittim. O zaman kızıl renkte başka bir at çıktı ortaya. Binicisine dünyadan barışı kaldırma yetkisi verildi. Bunun sonucu olarak insanlar birbirlerini boğazlayacaklar. Atlıya ayrıca büyük bir kılıç verildi. Hristiyanlığın tarihine bakarken geçen de şöyle bir ayet okumuştuk. Daniel peygamberin 7 ve 8. 7'nin 8'i yani Daniel 7, 8. Ben gözümü dikmiş boynuzlara bakarken bekleyin biraz. Ben gözümü dikmiş boynuzlara bakarken onların arasından daha küçük başka bir boynuz çıktı. Do we have slide for it? Bakın başka şeyler, mühürler. Ben gözümü dikmiş boynuzlara bakarken onların arasından başka bir boynuz çıktı. İlk boynuzdan üçü onun önünde söküldü. Bu boynuzun insan gibi gözleri, böbürlenen bir ağzı vardı. Bunu daha önce görmüştük. Küçük boynuz papalık biliyorsunuz. Papalık etkisini kullanarak üç diğer toplam burada 10 boynuz vardı. Öbür boynuzların sökülmesine ve yok olmasına sebep oluyor. Çünkü Katolik Kilisesi Aryan inancını kabul etmedi. Aryan inancına göre İsa Mesih bir zamanda var oldu ve Tanrı ile eşit değildi. Ondan daha alçaktı. Hristiyan aleminin genelinde ise ve Roma Kilisesi'nde şöyle bir inanç hakimdi. İsa Mesih Tanrı ile eşitti ve başlangıcı yoktu. Yani İsa Mesih de Tanrı'ydı diyebiliriz. Daha önce bu sökülmüş güçlerin Ostrogotlar, Vizigotlar ve Vandallar olduğunu söylemiştik. İmparator Justinian, Organeral Belarius'u göndererek Kuzey Afrika'daki Aryan Vandalları fethederek oradaki Katolikleri serbest bıraktı. 538 yılında Belasarius, Aryan Ostrogotlarını Roma şehrinden kovdu. Artık Roma'da kral kalmamıştı. Yani papalığa karşı çıkan hiç kimse kalmamıştı aynı zamanda. Ve başka güç de kalmamıştı. Papalık hem dinsel hem de sivil yetkiyi istediği gibi kullanabilirdi. Bu iş için önü açılmıştı. Frank Kralı Clovis papalığı çok yere götürdü ve büyük şekilde Aryan Vizigotlara karşı gelip onları yendi. Vandallar Kuzey Afrika'da, Vizigotlar bugünkü İspanya ile Fransa'nın olduğu yerde biraz aşağı yerleşmişler. Pek çok araştırmacılar da Vizigotların değil de Heruli'nin bu üçüncü güç olduğuna inanıyorlar. Kesin bilinmiyor bu. Yani bu üç güç vardı ya, işte Vandallar, Vizigotlar ve Ostrogotlar. Bunların Vandallar değil de Heruli olabilir sökülmüş güç. Ama söküldüğünü kesin biliyorlar. Fakat Vizigotları Clovis tamamen yok etmedi. Belki de birileri kaldı. Ama hangi güç, hangi peygamberlik sözlerine uyarsa uysun, şu olgu bir gerçektir, nettir. Hristiyanlar Hristiyanları öldürüyordu. Yani bu Clovis dediğimiz kişi, Belisarius dediğimiz kişi, bunların hepsi kendileri Hristiyan geçiniyorlar. Ama gidip Hristiyanları öldürüyorlar yine. Hristiyanlar Hristiyanları öldürüyor. Ve bu yapılan zulümleri karşılaştırdığımız zaman papalığın yaptığı zulüm aslında putperest yaptığı zulümden daha az. Yani putperest Roma çok daha fazla zulüm etmiş oluyor insanları tarih içerisinde. Peki buna konuda bakacağımız peygamberlik sözü hangisi? Vahiy 6:4'ü açalım. Vahiy 6:4'ü okuyacağız. O zaman kızıl renkte başka bir 6:4. Vahiy 6:4. There's something wrong here, David. Tamam, devam, pardon. O zaman kızıl renkte başka bir at ortaya çıktı. Binicisine dünyadan barışı kaldırma yetkisi verildi. Bunun sonucu olarak insanlar birbirlerini boğazlayacaklar. Atlıya ayrıca büyük bir kılıç verildi. Maalesef yeni anlaşmayı imzalayan, mührünü vuran pek çok Hristiyan geride böyle kanlı bir tanıklık bıraktı. Yani bol cinayet. Hayatları yeni anlaşmaya uymadı. Bu yüzden miras dışı kalacak bu insanlar maalesef. Yani bir sürü Hristiyan anlaşmaya uymadıkları için mirastan faydalanamayacaklar. Çünkü 1. Yuhanna 3:15'te şöyle görüyoruz. 1. Yuhanna 3:15. 1. Yuhanna 3:15. Kardeşinden nefret eden katildir. Hiçbir katilin sonsuz yaşama sahip olmadığını bilirsiniz. Yani sadece gidip kan dökmek değil, nefret bile ediyorsan kötü, katilsin demek. Ve insanlar bu şekilde, yani gerçekten kan dökerek ya da birbirlerinden nefret ederek gerçek imanlılıktan çıktıklarını görüyoruz. Vahiy 6'ya bakalım. Vahiy 6. Altıda 5 ve 6'yı okuyacağım. Kuzu üçüncü mührü açınca üçüncü yaratığın gel dediğini işittim. Bakınca siyah bir at gördüm. Binicisinin elinde bir terazi vardı. Dört yaratığın ortasında sanki bir sesin şöyle dediğini işittim. Bir ölçek buğday bir dinara, üç ölçek arpa bir dinara. Ama zeytinyağına şaraba zarar verme. Peki bu ne demek? Şimdi bu üçüncü at siyah. Siyah ne gösteriyor bize? Siyah beyazın zıttıdır. Beyaz atta güçlü, kuvvetli ve zafere ulaşan bir kilise görmüştük. O zaman siyah kimi temsil edebilir? Beyazın zıttı olduğu için papalığı temsil edebilir. Evet. Karanlık çağda papalığın kurulmasıyla başlamıştı zaten. Yasa kitabında, yani Tomar'da buğday, arpa, zeytinyağı ve şarap denilen üzüm suyunun tapınakta Allah'a turfanda ondalık bir sunu olarak sunulması buyurulmuştu. Yani bunların şarap, arpa falan Allah'a sunu olarak bulunacak. Bunlar Allah'tan gelen bereketler. Üçüncü mühürde gördüğümüz miktar bir askerin veya bir kölenin günlük yaşam ihtiyacını karşılayacak kadar bir şey. Ne diyordu üçüncü mühüre? Tekrar bakalım. Bir ölçek buğday bir dinar, üç ölçek arpa bir dinar. Yani bir ölçek buğday ve üç ölçek arpa neymiş? Bir askerin ya da bir kölenin günlük ihtiyacını karşılayacak bir şey. Peki bu neden bunun üstüne duruyoruz? Şöyle, tarihi kaynaklardan öğrendiğimize göre bu zamanlarda bir ölçek buğday 1/16 dinara satılması gerekiyor. Ama burada ne kadar? Bir dinar. Demek 16 misli daha pahalı. Korkunç bir pahalılık var yani bu ortamda. Demek ki kıtlık varmış. O kadar pahalılık olduğuna göre yok ki fiyat artıyor yani. Kıtlık var. Ve yasa kitabına baktığımız zaman mesela yasanın tekrarını 28. bölümünde anlatılıyor bu. Kıtlık insanlara Tanrı'nın inayetini çekmesi ve bir ceza vermesi olarak gösteriliyor. Ve ruhsal açıdan da bütün bunlar bir yozlaşma olduğundan bahsediyor. Bir yozlaşma var ortamda ve Allah inayetini çekiyor, kıtlık geliyor ortaya. Fakat zeytinyağı ve şaraba dokunulmaması bu yozlaşma işinin tam olarak tamamlanmadığını gösteriyor. Yani tam %100 değil daha. Binicinin elindeki teraziye bakınca da ruhsal ticarete, fiziksel ekonomik baskı veya adaletsizliğe işaret ettiğini düşünüyoruz. Kutsal kitapta bu terazinin bu şeyleri simgelediğini görebiliyoruz. Hepsi gerçekleşti bunların. Hepsi zaman içerisinde gerçekleşti. Papalığın ilk döneminde çeşitli yerlerde kutsal yazılar yasaklandı. Gerçekler saklandı. Şiddet, baskı ve savaş kilisenin her tarafına yayıldı. Ve Allah'ın lütfu yerine, Allah'ın kuralları yerine bir takım putperest törenler, putperestlikten gelen şeyler konuldu. Tabii bunun yanı sıra bu dönemde bunlar yapılırken insanlar çok kıtlıklar içerisinde yaşıyorlardı. Doğal felaketler, salgınlar, öldürücü hastalıklar vardı. Bu mesela aklıma şey geldi şimdi, bu filmler vardır, bu eski orta çağdaki olayları anlatan. Herkes ne kadar berbat durumdadır orada, hiç gördünüz mü? Gerçekten gerçek oldu bunlar yani. Bakalım vahiy altında 7-8'de ne diyor? Kuzu dördüncü mührü açınca gel diyen dördüncü yaratığın sesini işittim. Bakınca soluk renkli bir at gördüm. Binicisinin adı ölümdü. ölüler diyarı onun ardınca geliyordu. Bunlara kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla, yeryüzünün yabanıl hayvanlarıyla ölüm saçmak için yeryüzünün dörtte biri üzerinde yetki verildi. Bu çok korkunç bir ayet değil mi? Ölüm. Salgın, kılıç, kıtlık, salgın hastalık, tam her tarafı ölüm saçmak için yetki verildi. Bu atın binicisinin adı Ölüm. Rengi de zaten boz bir renk yani. Papalığın hakim döneminde milyonlarca insan imanları için idam edildiler. Bunu biliyoruz hepimiz. Engizisyon işkenceleri ve haçlı seferler meşhur. Bunu da biliyoruz hepimiz. Ve o korkunç olayların ayrıntılarına şimdi girmeyelim. Zaman daha sonra tekrar geleceğiz bu konulara da. Fakat o zamanlarda çok fazla imanlı öldürüldü. Resmen katliamlar gerçekleşti. İnsanların din gayretinin altına kötülüklerin saklanması biliyorsunuz çok yaygın bir yöntem. Bütün çağlar boyunca kullanılmış çok yaygın yöntem. Bugün de mevcut. Bütün bunlardan ne öğreniyoruz? Hristiyanlığın yozlaşması bir sürpriz değildi. Yani gizli bir şey değildi. Beklenen bir şeydi. Daniel, İsa, Paulus ve Yuhanna bütün bunlardan simgeli şekilde ya da açık açık bahsettiler. Oldu, oluyor, olacak diye. Ve kutsal kitapta görüyoruz bunları. Hepsi kutsal kitapta bu söylediğim şeyler. Ve anlıyoruz ki kutsal kitap tarihteki gördüğümüz şeyleri daha bu tarihte bunlar gerçekleşmeden bize anlatıyor. Ve tarihle kutsal kitabı karşılaştırdığımız zaman kutsal kitaptan bunların doğru olarak söylediğini biliyoruz. Onaylanıyor kutsal kitap. Dünyada başka hiçbir kitap geleceği böyle harfiyen tekrarlamaz, anlatmaz. Böyle bir şey yok yani, görülmüş bir şey yok. Tabii şimdi falcı kitapları falan var ama onların da hiçbir tanesi yani söylemiyor. Gerçekte olacak şeyi gösteremiyor gelecekte. Bu yüzden yani bu kadar inanılmaz bir şekilde sadece bir noktada değil, sadece yedi kiliselerle değil, yok mühürlerle, ta Daniel'in kitabında her yerde bize Tanrı'nın anlattığı şeyler kutsal kitapta gerçek. Bunları biz görüyoruz ve tarih bunları ispatlıyor. Ve inanabileceğimiz tek kaynak kutsal kitaptır. Ve bunu her şekilde görüyoruz. Fakat bütün bunlara şimdi yeni başladık. Bundan sonraki seferlerde daha bu konulara daha derinlemesine gideceğiz.